Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 27'de 1401 Hicri Kameri, 24 Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi 17 Ocak 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Nevzat Bingöl ile Türkiye'de seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, unutulmaz görüşme, yaratılışın gerçeği ve kalıcı eteri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı Erdoğan ve Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Şemkhani, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ile görüştü. Devrim muhafızlarının terör listesine alınmasının Avrupa Birliği'nin bedeli için çok büyük olacağı belirtildi. Türkiye F-16 uçaklarının alımına iyimser yaklaşıyor. Son 24 saatte Filistin'de 25 direniş eylemi gerçekleştirildi. Ve Yemen özel temsilcisi barış görüşmelerinden memnun olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Ankara'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İkili ilişkileri görüşmek üzere bugün Ankara'ya giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki terör varlığı konuşuldu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bugün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Türkiye'ye gitti.
İran Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Türkiye'de Türkiye Dışişleri Bakanı ile de bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da Türk mevkitaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Emir Abdullahyan ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin detayları açıklanmadı. İkili ilişkileri görüşmek üzere bugün Türkiye'yi ziyarette bulunan Hüseyin Emir Abdullahyan, Ankara ziyaretinden amacını basın mensuplarına açıkladı. Emir Abdullahyan, bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün hem Moskova'da hem de Ankara'da olmam gerekiyordu. Ancak Moskova ziyaretinin ertelenmesine ve bugün Ankara ziyaretinin gerçekleştirilmesine karar verildi, dedi. Ankara ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin ele alınacağını anlatan Emir Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'yi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmiştir. Bugünkü ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Reisi'nin bu ziyaretinin ilk koordinasyonu en üst düzeyde yapılacak. İki gün önce Suriye'de Sayın Beşar Esad ve Lübnan'da bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle bölgedeki durumu görüştük. Bu konular bu ziyaretinde gündeminde olacak ifadelerinde bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Şemhani, Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Igor Levitin ile bir araya gelerek ikili ve kapsamlı ekonomik işbirliğine görüştü. İran ve Rusya arasında her alanda gelişen ilişkilere değinen Şemhani, iki ülke cumhurbaşkanlarından anlaşmaları çerçevesinde ortak ekonomik projelerin uygulanmasının hızlandırılmasına vurgu yaptı. İran ve Rusya'nın küresel enerji ve transit piyasalarındaki tamamlayıcı rolünün önemine dikkat çeken Şemhani, iki ülke yetkililerinin ciddi iradesi ve sürekli çabaları ile İran ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği stratejik anlaşmalar yönünde ilerliyor dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Şemhani, tek taraflı yaptırımlar sisteminin kalkınma sürecini engellediğini, bölgesel ve küresel krizlerin tırmanmasına neden olduğunu belirterek yaptırımlarla başa çıkmak için ortak kurumların oluşturmasını ve yaptırım uygulayan ülkelere karşı uluslararası kapasitelerin harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Igor Levitin de Kuzey-Güney Demiryolu projesinin tamamlanmasının stratejik etkisi ve Rusya'nın Reşt-Astara Demiryolu projesinin hızlı bir şekilde tamamlanması taahhüdüne göre bu projeyle ilgili operasyonel tedbirlerin bir an önce başlatılması temel önceliğimizdir dedi. Igor Levitin, İran'ın enerji ve transit alandaki eşsiz yeteneklerine ve avantajlarına değinirken, Rusya şirketlerinin İran'daki altyapı projelerine yatırım yapmaktan yana olduğunu ifade etti.
Devrim Muhafızları Donanması tatbikatında deniz kruz füzeleri hedefleri imha etti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tatbikatı Fars Körfezi'ndeki olası tehditlere karşı koymak için bu güçlerin hazırlığı ve kudretini göstermek amacıyla belli hedefleri aynı anda deniz kruz füzeleri ve SİHA'lar ile vurma ve akıllı sualtı insansız sistemlerinin ateşlenme provaları başarılı şekilde düzenlendi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengisiri, Şehit General Nasrullah Şefi isimli tatbikatın düzenlendiğine temasla bu tatbikatta çeşitli sınıflarda deniz kruz füze sistemleri, nokta vuruşu yapan bombardıman İHA'ları, akıllı sualtı insansız sistemleri, helikopterlerden roket ateşlenmesi, hareketli mevkiler ve deniz araçlarına özel komandoları indirme, gönüllü seferberlerin deniz geçit töreni ve diğer savunma bileşenlerine çok iyi bir icraat ortaya koyduklarını kaydetti. Askeri güç dengesinin düşmanın askeri faaliyetleri ve tehditlerine göre tasarlanıp geliştirildiğine dikkat çeken Komutan Tengsiri, İranlı gençlerce geliştirilen silahlar ve sistemlerin tamamen yerli ve milli olduğunu, bu alanda yabancı tarafa ihtiyaçları olmadıklarını vurguladı. Tatbikatın önceki tatbikatlarla farklarına dikkat çeken Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu tatbikatta çeşitli deniz kruz füzeleri ve roketleri taşıyan taarruz botları ve deniz araçları ve su düzeyindeki provaları geniş şekilde tatbikat alanında taarruz ve savunma amaçlı mayın düşürme, belli bir hedefin iki farklı noktadan deniz kruz füzeleriyle aynı anda imha edilmesi, farklı karargahlardan belli bir hedefi İHA'ların aynı anda vurmasının başarıyla gerçekleştiğini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin güçlü sınır ötesi varlığı İbranice yan yapan medyada büyük yankı uyandırdı. Maarif gazetesi pazartesi sayısında ırkçı rejim İsrail'in Avustralya karasularında veya yakınında iki İran savaş gemisinin bulunmasından son derece endişeli olduğunu yazdı. Haberde iki İran gemisinin ülkelerinin kıyılarından uzak mesafelerde İran'ın donanma yeteneklerini test etti ve izledi. Çünkü İran'ın Amerika ve korsan rejimi başta olmak üzere tüm dünyaya gücünü göstermek istediğini belirtti. İbranice yayın yapan Maarif gazetesine göre İran eski Amerika Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yaptırımlardan korkmadığını gösterdi. Haberin bir başka bölümünde şöyle deniliyor. İran gemileri dünya çapında debriye gezmeye ve uzun menzilli yetenekleri ve sınır ötesi silahlara sahip olduklarını kanıtlamaya çalışıyor. Maarif raporunun devamında İran'ın petrol yaptırımlarını aşma kabiliyetinden bahsetti ve İran'ın petrol ihracat sürecinin son aylarda ivme kazandığını ve Çin, Suriye ve Venezuela'ya daha fazla sevkiyat yaptığını yazdı. İsrail savunması gibi diğer medya organları İran İslam Cumhuriyeti donanmasına ait gemilerin Amerikan sınırları yakınında ve Panama Körfezi'nde varlığından bahsettiğini belirtirken bu konudaki endişelerini dile getirdiler.
İran İslam Şura Meclisi Milletvekili Avrupa Birliği'nin devrim muhafızlarını kara listesine alma konusu uyarıda bulunarak bunun Avrupa Birliği için ağır bedeli olacağını kaydetti. Tahran halkının İslami Şura Meclisi'ndeki temsilcisinden İsmail Kevseri, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin devrim muhafızlarını terör listesine alma çabasına işaretle Avrupalıların devrim muhafızlarından birçok yenilgi aldıklarını, onların devrim muhafızlarını yaptırım listesine alma girişimlerinin bu yenilgilerinden kaynaklanan öfkelerinin sonucu olduğunu ifade etti. Avrupalıların devrim muhafızlarına yönelik yaptırımın onlar için ağır bedeli olacağını bilmeleri gerektiğini işaret eden Kevseri, onların bu hususta çok zarar göreceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin imkanları ve teşkilatlarının şeffaf olan devrim muhafızlarını yaptırım listesine almak yerine, münafıklar örgütü gibi grupları kendi terör listesine alması gerektiğini ifade eden İslami Şura Meclisi üyesi, İran milletinin hiçbir zaman devrim muhafızlarını desteklemekten vazgeçmeyeceğini kaydetti. Yetkili Avrupa Birliği'nin devrim muhafızlarına karşı kararının karşılıksız kalmayacağını, bu girişimleri için gereken yanıtı vereceklerini vurguladı.
D8 Uluslararası Yatırımcılar Toplantısı İran, Türkiye, Pakistan, Malezya, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Bangladeş'ten oluşan 8 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile Şubat ayı sonunda Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yapılacak olan etkinlik söz konusu ülkelerin yatırımcılarını teknolojik bir proje ile tanıştırmak ve yatırım sözleşmeleri ve çeşitli mütabakat zaptı imzalamak için çeşitli programları içerecektir. Geçen yıl gerçekleştirilen bu toplantının 4. oturumunda 100'ü aşkın yabancı yatırımcı ve 28 yerli yatırımcı hazır bulunmanın yanı sıra 61 startup ve yatırımcı şirketin ürün ve hizmetleri tanıtıldı. 11 muhtıra şeklinde 10 milyon dolardan fazla işbirliği anlaşmasının imzalanması bu toplantının en önemli olaylarından biriydi. D8 veya Endonezya, İran, Bangladeş, Pakistan, Türkiye, Malezya, Mısır ve Nijerya'yı içeren 8 gelişmekte olan Müslüman ülkeden oluşan grubun gelişmekte olan İslami ülkeler arasında güçlü ekonomik ilişkiler kurmak ve bu ülkelerin dünya pazarlarındaki nüfuzunu güçlendirmek ve sanayileşmiş ülkelerle diyalog kurmak amacı ile oluşturulan bölgesel anlaşmalar arasında yer aldığını söylemek gerekir.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda, ülkenin güney sahillerinde nükleer santrallerin kurulması hususunda önemli adımlar atıldı dedi. Yapılan toplantıda konuşan Muhammed İslami, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde planlanan nükleer santrallerin geliştirilmesinde yerli ve milli bilgiye dayalı uzmanların istihdam edilmesinin önemli etkisine değinerek şunları söyledi. Nükleer teknoloji ile ilgili endüstri mühendisliği geliştirme alanında stratejik önlemler alınmış. Birçok sorunu çözmüş durumdayız. Yerli enerji santrallerinin inşası aslında kendi kendine yeterlilik alanında sanayinin ihtiyaçlarından biri haline gelecektir. Allah'ın izniyle ülkenin güney kıyılarında nükleer santrallerin inşası konusunda önemli adımlar atılacaktır vurgusunda bulunan İslami, ülkenin nükleer yakıt sirkülasyonu geliştirilmesi alanındaki birçok uluslararası karşıtlığa işaret ederek, barışçıl nükleer teknoloji için gerekli olan yakıt sirkülasyon kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesinde hızlı hareketin önemine vurgu yaptı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'dan F-16 uçakları alımına kongreyi onay vereceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a verdiği röportajda Amerika'dan F-16 uçakları alımına kongrenin onay vereceği konusunda iyimser olduğunu ifade ederek Amerika ve NATO'nun bir yandan üye ülkelere gayri safi milli hasıla içinde savunmaya harcadıkları parayı artırmaları için baskı yaptığına dikkat çekti. Biz ise ordumuzu güçlendirmek istiyoruz, daha fazla para harcamak istiyoruz ama bize engel çıkarılıyor, tehditler uygulanıyor diye konuştu. NATO'nun genişlemesine karşı olmalıklarını ifade eden Akar, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik arzularını anladıklarını ancak onların da Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını istediklerini belirterek biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz dedi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetiyle bir araya geldi. Sudan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Burhan, Sudan ile Türkiye arasındaki güçlü ve kadim ilişkileri övgüde bulunarak bu ilişkilerin iki dost ülke ve halkların çıkarları doğrultusunda her alanda geliştirilmesini istedikleri belirtti. Fidan'ın ziyaretinin iki ülkenin işbirliğini pekiştirme istekliğinden kaynaklandığını söyleyen Burhan, Fidan'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. MİT Başkanı Fidan ise ziyaretinin verimli olduğunu belirterek Sudan ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonda ortak öneme sahip meselelerdeki hedeflerine ulaştığını kaydetti.
İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların da himayesi altında milis güçleri görevi gören Siyonist yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Filistin Enformasyon Merkezi'nin son yayınladığı günlük raporuna göre haberin hazırlanmasından öncesindeki son 24 saatlik süre içinde işgal güçleri ve yerleşimci çetelere yönelik Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde toplam 25 direniş eylemi gerçekleştirildi. Yapılan eylemlerin başında bir bıçaklama eylemi var yer alıyor. Diğerlerinin en etkili olanları arasında işgal güçleri ve yerleşimcileri taşlama ve yerleşimcilerin baskınlarını engelleme eylemleri yer alıyor. Rapora göre Ramallah'ın Deir Kadus mıntıkasında bir yerleşimci teröristin yaralanmasına neden olan bir bıçaklama eylemi gerçekleştirildi. Üç noktada yerleşimci terör çetelerin baskınlarından engellendiği ve onların da üç aracının bu engelleme sırasında tahrip edildiği belirtildi. 13 noktada ise işgal güçleriyle çatışmalar meydana geldi ve direnişçiler işgal güçlerine bu çatışmalarda taş attı.
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, hali hazırda yoğun şekilde yürütülen Yemen barış görüşmeleri hakkındaki iyimserliğini dile getirdi. Yemen'den video konferans bağlantısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumuna katılan Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, sahadaki duruma ilişkin yılın ilk briefingini verdi. Arap medyasına göre Grundberg, Ensarullah liderleri ve özellikle Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Mürşad'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Yemen'deki taraflar arasındaki arabuluculuk çalışmalarının da değinen Grundberg, yaptığı görüşmelerin bir ateşkes anlaşması sağlanmasına, ekonomik çöküntüyü önlemeye ve çatışmanın siviller üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik önlemlere odaklandığını söyledi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin, 14 Kasım'da Ankara'da görüştükleri Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı SİHA Direktörü William Burns ile yeniden buluşmalarının mümkün olduğunu söyledi. Rus basınına demeç veren Narishkin, Burns ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine olabilir yanıtını verdi. Narishkin, olası görüşmenin tarihinin tarafların mutabakatı ile belirleneceğini kaydetti. Narishkin ve Burns, 14 Kasım'da Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde bir görüşme yaparak büyük ses getirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaptığı açıklamada Narishkin ve Burns'ın hassas konuları ele aldığını belirtmişti.
Avrupa Birliği Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar avroluk makrofinansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmını gönderdi. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya ile savaşan Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar avroluk makrofinansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiğini açıkladı. Açıklamada paket kapsamında Ukrayna'da maaş ve emekli aylıklarının ödeneceği, hastane ve okul gibi temel hizmetlerin devam edeceği ve yerinden edilen kişilere barınma imkanı sunulacağı ifade edildi. Desteğin Ukrayna'da ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, ülkede enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi Rusya saldırılarında tahrip edilen kritik altyapının onarımına destek verileceği kaydedildi.
Ve Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen'de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Tulare ilçesi şerifi Mike Bodricks yaptığı açıklamada saldırının en az 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını belirterek 6 kurbanın vurularak öldürüldüğünü ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Türkiye'ye giderek Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Son günlerde Lübnan ve Suriye'yi ziyaret eden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün de Türkiye'yi ziyaret ederek bu ülkenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve bölgesel konuları ele aldılar. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Suriye ve Türkiye'ye yapacağı ziyareti öncesinde bu ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelerek bazı önemli ikili, bölgesel ve uluslararası konular ve meseleler hakkında görüş teatisinde bulundu. Ankara ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin ele alınacağını anlatan Emir Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmiştir. Bugünkü ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Reisi'nin bu ziyaretinin ilk koordinasyonu en üst düzeyde yapılacak. İki gün önce Suriye'de Sayın Beşar Esad ve Lübnan'da bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle bölgedeki durumu görüştük. Bu konular bu ziyaretinde gündeminde olacak ifadelerinde bulundu. Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özellikle 13. hükümetin komşularla iyi ilişkilere dair dış siyasetindeki özel ve ayrıcalıklı önem arz etmekte. İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmeler her zaman basın ve medya kuruluşları tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Bakan Emir Abdullahyan'ın Ankara'ya yaptığı bugünkü ziyarette aynı şekilde bölge ve dünya medyasının ilgisini çekerek manşetten verildi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaretlerinde olduğu gibi Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ziyaretinde de önemli ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Bu konulardan biri Suriye-Türkiye münasebetlerinin yeniden iyileşmesi meselesidir.
İran, Türkiye ve Rusya, Astana süreci garantör ülkeleri olarak Suriye konusu hakkında sürekli şekilde birbiriyle istişare halinde olup, defalarca İran, Rusya, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkelerde Suriye konusunu ele alarak bu ülkedeki kriz çözümü ve gerilimin de hafifletilmesi noktasında kayda değer başarılar elde etmişlerdir. Gelinen aşamada sıra Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesine gelmiştir. Bilindiği gibi Türkiye ile Suriye arasında temaslar bir süredir üst seviyelerde devam etmekte. En son olarak Moskova'da Türkiye ile Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları bir araya gelerek iki ülke arasındaki meseleleri ele almışlardır. Bir sonraki aşamada Türkiye ile Suriye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi bekleniyor. Ardından şartlar sağlaması halinde Türkiye ile Suriye Cumhurbaşkanları arasında uzun senelerin ardından ilk görüşme gerçekleşebilir. İran ile Rusya kuşkusuz Suriye'deki sorunların çözümüne katkıda bulundukları gibi Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve iyileşmesine de önemli yardımlarda bulunabilirler. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Beyrut'ta son günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriye yetkilileri arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti her daim bölgede barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğunu deklare etmiştir. Bu konu Türkiye-Suriye münasebetleri ve ilişkileri için de kuşkusuz geçerlidir. İki komşu ülke olan Türkiye ile Suriye ilişkilerinin iyileşmesi iki ülkenin menfaatlerinden olduğu gibi İran ve Rusya gibi diğer bölge ülkelerinin lehinedir. Bu nedenle İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan Türkiye ziyaretinde Suriye gibi bölgesel konuları ele alarak bir kez daha Tahran'ın bölgede istikrar ve barıştan yana olduğunu ve bölge sorunlarının bölge ülkelerince çözüme kavuşması gerektiğini pratik şekilde ortaya koymuş oldu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Birliği'ne göre nükleer anlaşmanın ölmemesi ile ilgili. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada İran'ın 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi olan Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Amerika'nın yanı sıra Almanya'dan oluşan 5+1 ile imzaladığı kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmanın ölmediğini, nükleer anlaşma görüşmelerindeki tıkanıklığı bitirmek ve nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma çabalarının devam ettiğini vurguladı. Peter Stano tarafından yapılan bu açıklama ise nükleer anlaşma görüşmelerinin artık sona erdiği ve anlaşma diye bir şeyin söz konusu olmadığını lanse etmeye çalışan bazı çevreler, özellikle devrim karşıtlarının hiç istemediği bir şeydir. Avrupa Birliği, İran ile Amerika arasındaki dolaylı şekilde görüşmeleri takip etmekte. Nitekim Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stano da yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nin İranlı ve Amerikalı taraflar ile sürekli şekilde istişare halinde olduğunu ifade ederek anlaşmayı yok etmeye çalışanlar için önemli bir mesaj göndermiş oldu. Nükleer anlaşma görüşmeleri bilindiği gibi bir süredir Amerika'nın izlediği politikalar yüzünden askıya alınmıştır. Nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için Amerika'nın yaptırımları hafifletmesi beklenirken bu ülke çeşitli bahaneler ile İran'a yönelik yaptırımları ağırlaştırmaya devam etmekte. Bu tutum ve siyasete bazı Avrupalı ülkeler, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası gibi anlaşmanın tarafları sayılan ülkeler de zaman zaman eşlik etmekteler. Bu ülkelerin İran'ın iç işlerine müdahalesi, yaptırımları, İran'ın bazı kentlerinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan kargaşa olaylarını desteklemesi, İran'ı Ukrayna'ya İHA göndermekle suçlaması gibi girişim ve suçlamaları kuşkusuz nükleer anlaşmanın görüşmelerinin devam etmesi üzerinde etkili olmuştur.
Doğal olarak nükleer anlaşma görüşmelerinin yeniden başlaması için ortamı yumuşatmak gerekiyor. Bu anlamda Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stano tarafından yapılan açıklama önemlidir. İran İslam Cumhuriyeti defalarca her daim nükleer anlaşma görüşmelerini yeniden başlatmaya ve anlaşmayı bir an evvel yeniden canlandırmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Ancak Siyonist rejim İsrail ve devrim karşıtı çevreler, özellikle Amerika ve Siyonist rejimin etkisi altında olan gruplar ve lobiler, nükleer anlaşmayı yok etmek için geçtiğimiz haftalar ve aylarda ellerinden geleni yapmıştır. Söz konusu İran karşıtı hükümetler ve çevreler, İran'da yaşanan olayların ardından nükleer anlaşma görüşmelerinin resmen ortadan kalkacağını temenni ediyorlardı. Ancak görünen o ki, durum onların tahmin ettiği ve hedeflediği gibi gitmiyor. Rus yetkilisi Mikhail Ulyanov'un ifade ettiği gibi nükleer anlaşma bölgede gerilimi hafifletme açısından önemlidir. Avrupalılar da aynı şeyin farkındadırlar. Nükleer anlaşma tüm tarafların lehine olduğu gibi anlaşmada yer almayan diğer ülkeler ve tarafların da lehinedir. Ancak bu sonuca ulaşmak için İran'a yönelik tek taraflı ve legal yaptırımların kaldırılması, kırmızı çizgilerinin aşılmaması ve tarafların kendi yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekiyor. Doğal olarak her zaman nükleer anlaşma görüşmeleri ve anlaşmayı yeniden canlandırmak için hazır olduğunu ilan eden İran İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği tarafından yapılan bu açıklamayı olumlu karşılıyor. Ancak Avrupa Birliği sorunun nerede olduğunu iyi bildiği için bu doğrultuda adımlar atması da gerekiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi parti içi eğitim sorumlusu Aytu Atıcı geçenlerde Sputnik haber ajansına verdiği bir demecinde seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının HDP'nin oyuna da ihtiyacı olduğunu söyledi ve aslında CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP seçmeninden de oy alabileceğini belirtti Atıcı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyareti sırasında yaptığı paylaşımla ilgili de bir takım açıklamalarda bulundu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de seçim gündemiyle ilgili çeşitli gelişmeler ve detaylar gündeme yansımaktadır. İttifakların oy oranlarıyla ilgili ve aslında iktidar partinin de kendi seçmenini etkilemek için bir takım adımlarının atması da çok dikkat çekici. Son çıkan haberleri ve manşetleri gözden geçirmek amacıyla bugün sohbetimizde araştırmacı Sayın Nevzat Bingöl'e bağlandık. Nevzat Bey, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Öncelikle CHP'den başlayacak olursak, CHP'nin bu oy oranı ile ilgili bir takım tedirginlikler, endişeler var gündemde. Hatta HDP'nin de seçmeninden oy alabileceği ihtimali üzerinde bazı yorumlar ve analizler gündeme yansımaktadır. Gerçekten CHP bunu başarabilir mi sizce? Buradan başlayacak olursak neler söylersiniz efendim?
Evet, tabii aslında CHP'nin oy oranı çok fazla önemli değil. CHP ilmek ilmek bir ittifak döşedi. Yani 5-6 bir araya gelmez düşüncenin, 6 partinin bir araya gelmez 6 partinin bir araya getirilip aynı masa etrafında birleşmesi ve aynı amaç için uğraşması için, mücadelesi için bir yapı oluşturdu. Dolayısıyla hani CHP benim oyum %20 olsun, 26 olsun, 30 olsundan ziyade Millet İttifakı'nın seçimleri etkileyebilecek oy oranının yükselmesi için mücadele ediyor. Bu anlamda yaptığı çalışmalar da kendi açısından doğru bir çalışmaydı. Demokrasi İttifakı olarak da adlandırılan bu ittifakta büyük oranda oyunu arttırmış olarak görebiliriz. Yani son seçimlerde AK Parti'nin %40'lar üzerinde olan oy oranı %30'lar seviyesine inmiş durumda. Yine 12 civarında, 10-12 civarında olan MHP'nin oy oranı bugün %4'ler seviyesinde. Tabii bunlar bir ortak çalışmanın sonucu. Millet İttifakı'nın, daha doğrusu Millet İttifakı'nın oy oranı %45'ler civarındayken Cumhur İttifakı'nın da toplam oy oranı %40'lar civarında. Aytunç Atsın Akıcı'nın da söylediği gibi Cumhurbaşkanlığında kilit parti, daha doğrusu kilit kitle Kürtler olarak karşımıza çıkıyor. Kürtler de özellikle son dönemde Cumhur İttifakı'nın bir takım uygulamaları nedeniyle sadece seküler değil, muhafazakar bir takım Kürtler de HDP'yi, her ne kadar HDP'ye eleştirileri olsa da biraz mesafeli durmuş olsalar da HDP etrafında konsolide olmuş durumdalar. Zira Kürtler örgütlülüğün ne demek olduğunu biliyor. Bu örgütlülüğü yitirmemek için muhafazakar bazı Kürt gruplar da HDP'ye oy verecek gibi görünüyor.
Tahran Radyosu.
Evet. Efendim, son sıralarda sizin de bildiğiniz gibi bir takım olaylar meydana geldi. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen mahkeme kararı şimdi her iki tarafın seçmeni üzerinde bir takım etkilerin bırakacağı konusunda bazı uzmanlar hemfikir. Saraçhane mitinginde de sizin de bildiğiniz gibi bir takım eleştiriler geldi iktidar partiye yönelik. Şimdi bu karar nasıl bir etki bırakıyor seçim gündeminde? Bunu nasıl siz değerlendirirsiniz efendim?
Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir takım ön almalar yaşandı. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun adaylıkla ilgili önü kapanmış oldu. Tabii muhtemel aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu her zaman sürpriz yapmayı seven, özverili biri. Yarın öbür gün farklı bir ismi masaya sürebilir, sahaya sürebilir ismini. Çünkü Kılıçdaroğlu burada bir paratoner görevi görerek Erdoğan'dan gelebilecek bütün bu eleştirileri, tepkileri kendisi üstlenip adayın yıpranmaması için şey yapmış olabilir. Adayın ismini saklamış olabilir. 30, bu ayın 30'unda da bir belge açıklayacaklar. Yol haritasını Şubat ayının ilk haftasında da muhtemelen adayı açıklayacaklar. Bu aday Kılıçdaroğlu'nun gösterebileceği sürpriz bir aday. Mesela Abdülhatif Akşener olabilir, İlhan Kesici olabilir ya da başka biri olabilir. Ama ben Ekrem İmamoğlu'nun adaylıkla ilgili şeyinin bittiğini düşünüyorum. Serüveninin bittiğini düşünüyorum. Tabii %10-15'e varan bir oy oranıyla Ekrem İmamoğlu'na evet sıcak bakarlardı.
Evet.
Mansur Yavaş'a, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Onun dışında hem Abdüllatif Şener'e hem de İlhan Kesici'ye yani çok çok büyük oranda %95'ler, %98'lere varan bir oyla destek verecekler. Özellikle Abdüllatif Şener bakan iken, AK Parti döneminde ekonominin başındayken Diyarbakır'a yaptığı bir ziyaret var. O ziyarette ki tavrı, davranışı, konuşmaları, halkla ilişkileri Kürtleri bir anlamda Abdüllatif Şener'in geleceğiyle ilgili de Kürtlerin bir karar verme sürecini oluşturmuş oldu.
Anladım. Nevzat Bey, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Çok sağ olun, size de. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı Sayın Nevzat Bingöl ile konuştuk. Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili çıkan son haberleri ve gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde Fransız dergi Charlie Hebdo'nun İslam İnkılabı rehberine yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin İstanbul'da protesto edilmesi, İran-Türkiye 19. Konsolosluk Ortak Komisyon toplantısının Tahran'da düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin siyasi ofisinin bir üyesi, Batı Şeria'daki direnişin Filistin'in mücadele tarihi doğrultusunda olduğunu vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi ofisi üyesi Nafız İzam, Batı Şeria'da artan şehadet operasyonlarının Filistin halkının dayatılan gerçeklere boyun eğmeyeceğini gösterdiğini söyledi. Nafız İzam, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Siyonist rejim ordusunun dayattığı gerçeklere asla teslim olmayacağını belirterek, genç kuşakların işgalcilere ve dünyaya Filistin meselesinin asla ortadan kalkmayacağının mesajını verdiğini ifade etti. İslami Cihat Hareketi'nin siyasi ofis üyesi açıklamasını şöyle sürdürdü. Arap bölgesinin maruz kaldığı tüm aşağılamalara rağmen Filistin ulusu haklarından ve kutsallarından taviz vermeyecektir. Filistin milleti mücadelesine ve cihadına devam edecektir. Milletimizin iradesi güçlüdür ve zafer bizimdir.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Batı'da enerji krizinin devam etmesi, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşad'ın Amerika ve İngiltere güdümünde Yemen'e yönelik ekonomik savaş yürütüldüğünü vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı ve Yemen Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı Sadık Emin Ebu Raz, bu ülkenin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşad ile bir araya geldi. Bu görüşmede iki taraf Umman gözetiminde Sana'da gerçekleştirilen son gelişmeleri ve istişareleri değerlendirdi. El-Meşad, Umman'ın oynadığı rolü ve bu ülkenin Yemen'deki barış sürecini ilerletme konusundaki ilgisini takdir etti. Yemen Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Umman heyetinin Yemenli yetkililerle görüştükten sonra Sana'dan ayrıldığını kaydederek şunları belirtti. İnsani meseleleri düzenleme çerçevesinde görüşmeler yapıldı. Bu, Yemen halkını istikrara kavuşturmak, kapsamlı ve adil bir barış ile saldırı ve kuşatmanın sona ermesine zemin hazırlamak için yapılan bir görüşmeydi. Ensarullah Hareketi Sözcüsü, geçen ay Ummanlı bir heyetin ateşkesle ilgili yeni teklifler sunmak üzere bu ülkeye geldiğini açıklamıştı. Bu heyet, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşad'da da dahil olmak üzere Sana'nın üst düzey yetkilileriyle görüştükten ve Suudi koalisyonun pozisyonlarını Yemenli yetkililere ilettikten sonra Sana'dan ayrıldı.
Hemşehri gazetesinde Rus yetkilinin NATO Genel Sekreterinin Rusya ve Batı arasındaki ilişkilere dair ifadelerine tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı olan Leonid Slutsky, Ukrayna'daki çatışma sonlandıktan sonra dahi Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in sözlerine yanıt verdi. Slutsky ifadelerini şöyle sürdürdü. NATO Genel Sekreteri çok açık bir şekilde ifade etti. Eskisi gibi olmayacak. Çünkü Batı'nın amacı Ukrayna konusunda çözüm sağlanması ve kan dökülmesini durdurmak değil, Batı'nın amacı Rusya'yı zayıflatmaktır. Asıl mesele bu. Batı ile Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek hiçbir uzlaşma olmayacaktır. Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedeflerine ulaşacağız. Egemenliğimizi savunacak ve kendi yolumuzda ilerleyeceğiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süreyi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Süreyi Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Kutsal sanma dönemi sevgili vatan İran'ı tepeden tırnağa silahlı düşmana karşı savunmada tüm kavimlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirve yaptığı bir dönemdi. Dini azınlıklardan olan gençler Müslüman askerlerin yanında savaş cephelerindeki mücadeleleriyle düşmana karşı savaşıp yüzlercesi şehit, gazi veya esir oldular. Aziz İran vatandaşlarının bir bölümünü oluşturan ve Müslüman halka yan yana ülkeyi savunmada fedakarlık sahnelerinde parlayan ve günümüzde de aynı tempo içinde bu fedakarlıkları tekrarlamaya hazır olan dini azınlıklardan biri Süryaniler, Asurilerdir. Onların bu özellikleri tabii ki övülmeye değerdir. Bu din azınlığa mensup insanlar hak ile batıl cephelerindeki varlıkları ile din ve mezhebe bakmaksızın yüce insani değerler ve kendi topraklarını savunmak için canlarını feda ettiler. Biz de bu aziz vatandaşlarımızın uğruna canlarını feda ettikleri bu değerleri yayıp korumakla mükellefiz.
Görgiz'in oğlu Yerim Yakup, 29 Nisan 1937'de Urumiye'nin çalışkan bir ailesinde dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini doğduğu kentte tamamladı. Liseden sonra Tahran Üniversitesi'ne girdi ve elektrik mühendisliği bölümünde lisans derecesini almayı başardı. 1965 yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra askere gitti ve 1967 yılında askerlik döneminin sonunda Huzestan Su ve Elektrik Kurumu'nda işe başladı. O tarihten itibaren özellikle de elektrik kurumunun başında bulunarak Khuzestan'da Ahvaz halkına yaptığı değerli hizmetleri dikkat çekiciydi. Daha sonra Khuzestan'da enerji transferi projesinin yöneticisi ve danışmanı oldu ve enerji transferi planı çerçevesinde 3'er aylık dönemler için Amerika ve Japonya'ya gönderildi ve elde ettiği yüksek dereceli diplomalarla aziz vatandaşlarına değerli ve yılmaz hizmetlerini sunmak için vatana döndü. 1970'te evlendi ve bir oğlu ve 2 kızı oldu. Bu sadık ve fedakar Süryani Hristiyan, 8 yıl boyunca Ahvaz Asuriler Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ahvaz Dernek Evi, onun gece gündüz çabalarıyla inşa edilmişti. Şehit Yerim Yakup'un hatıraları, iyilikleri ve emekleri unutulamaz. Yerim Yakup'un şehadetinin ardından İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şehit Yerim Yakup'un evine 2 kez gidip kızını ziyaret etmiştir. Bu buluşmanın hatırasının bir kısmını şehidin kızından dinleyelim.
Tekerlekli sandalyede oturup babanın resmini elinde tutuyorsun. Olmadığından şikayetçisin. Tekerlekli sandalyede oturmaya alıştığın bu günlerde babanı daha çok özlüyorsun. Baba, baba, baba. Birkaç gece önce Muharrem ayında annem ile bir sokaktan geçerken ağlama sesleri duyuluyordu. Yaz merasimi vardı. Anneme hoparlörlerden yankılanan sesleri duyabilmek için biraz durmasını söyledi. Bir konuşmacı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızı hakkında bir şiir okuyordu. Hazreti Rukayye hakkındaydı. Şiirinde bir beyti duyunca kendimi tutamadım ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Gittin ve kendine sormadın. Kızın baba istemiyor mu? Şimdi benim şefkatli ve fedakar babam, senin küçük kızın aynı soruyu sana soruyor. Gittin de kendine sormadın, kızın baba istemiyor mu diye.
Söylentilere göre ben 2 aylıkken babam şehit olmuştur. Ben, anne, abla ve abimle Tahran'daydık. Babam ise tek başına Ahvaz'da. Savaşın başladığı ilk günlerdi ve Ahvaz, Irak Bağızcı mütecavizlerinin bombardımanı altındaydı. Babam elektrik mühendisi ve Ahvaz Genel Elektrik Kurumu Başkanıydı. O günlerde memurların çoğu iş yerlerini terk etmişlerdi. Ancak babam halkın o şartlarda ona daha çok ihtiyaçları var diye Ahvaz kentini terk etmemişti. Her gün saat 7'de iş yerine gider ve kendisi bizzat başkan olduğu halde kollarını sıvayarak gece saat 12'ye kadar kurumun işlerini yönetirdi. Hatta yeni doğduğumda Tahran'a gelip beni görme şansı da olmamıştı. Sadece anneme ismimi Radrina koymasını söylemişti. Kendi adı Yerim idi. Babam Urumiye'de doğmuştu ve Azerilerin dilinde Yerim 20 demektir.
Tahran Radyosu.
...1359 yılının Mehr ayının 17'si Perşembe günü mütecaviz savaş uçakları babamın iş yerinin yakınlarına gelip insanların başlarında bombaları yağdırdılar. Bombalardan biri babanın yakınına düştü ve onlarca şarapnel parçası vücudunun bir tarafına isabet etti. Ameliyat öncesi babam bütün gücünü toplayarak Doktor Alevi'ye şu cümleyi söyledi. Çocuklarıma iyi bak ve onları çok sevdiğimi söyle.
O adamı ilk gördüğümde henüz 9 yaşında değildim. Noel Arifesi'ydi. Ayetullah Hamini bayramımızı kutlamaya, hal hatır sormaya ve babamız hakkında konuşmaya gelmişti. O geldiğinde ben ve annem evdeydik. Sadece ikimiz. Ramona ve Ramail evde değildi. Yüzünü televizyonda çok görmüştüm çünkü o adam bizim eve gelen ülkenin Cumhurbaşkanı Ayetullah Hamene'ydi. O görüşmeden bir şey hatırlamıyorum. Sadece Cumhurbaşkanı'na yapıştığımı hatırlıyorum. O da bir baba gibi saçlarımı okşuyordu. O görüşmeden iki resim bana getirdiler. Onlara baktığımda o gecenin hatırası canlanıyor kafamda. Sanki beni okşayan babamdı.
O zamandan beri yıllar geçti. Mimarlık alanında İran'daki en iyi üniversitenin öğrencisisin. Bu talihsiz olay başına geldiğinde 20 yaşını yeni geçerek gençliğine girdin. Vücudunuzun sağ tarafı tamamen uyuşur. Öyle ki ne sağ elin ne de sağ ayağının olmadığını hissedersin. Öyle ki iğnenin vücudunun sağ tarafına soksalar bile fark etmezsin. Bu nedenle tam da hayatının en güzel ve en mutlu günlerinde oldu. Bilmiyorsun. Aslında hiç kimse de bilmiyor. Uzman doktorlar bile. Neredeyse bütün aile anlamıştır. Hastasın ve seni ziyarete giriyorlar. Ama sen kimseyi görmek istemiyorsun. Seni ziyaret etmek istediğin tek bir kişi var. Sadece bir kişi. Sızlayan yüreğin o adamın seni görmesini istiyor. Sen ona selam veriyorsun. O da sana sıcak bir şekilde cevap veriyor. Sonra nasılsın diye sorup seninle konuşup anılarını anlatarak seni teselli edecek. Annene yüreğinden ne geçtiğini söyledin ama aklının ucundan bile geçirme çünkü bu mümkün değil diyor. Anne her ne kadar o ülkenin lideri seni ziyaret edecek vakitleri yok dese de sözlerini kabul etmiyorum. Onca baskı ve ısrarın ardından annem ofisini arayıp utanarak talebimi iletmeyi kabul etti. Aradan birkaç hafta geçer ve bir haber olmaz. Annem beni görmeye gelmelerini beklemememem gerektiğini söylüyor ama nafile. Çünkü ben hala bekliyorum.
Bu sabah annemi arayıp durumumu sordular. Bu akşam beni yakından görmeye geleceklerini söylüyorlar. Hacı Ağa tarafından olmalı ve durumumu ona bildirmek istiyorlar diye düşünüyorum. Geceye kadar tekerlekli sandalyede odanın içinde dolaşıyorum ve huzursuzum. Tavırlarımdan dolayı annem çaresiz kalmış. İçimdeki bu umutla ne yapacağını bilmiyorum. Gözleri yaşlarla dolu ve elleri göğe doğru. Allah'ım bu kırık kalpli kızımı üzme diye dua ediyor.
Kapı zili çalınıyor ve açıldıktan sonra birkaç kişi içeri giriyor. Nasıl olduğumu soruyorlar. Gelişlerinden birkaç dakika sonra diyorlar ki durumunuzu rehbere bildirme niyetimiz yok. Birkaç dakika sonra bizzat buraya gelecekler. Artık adamın sesini duymuyorum. Kalbim sevinç ile doluyor ve gözlerim sevinç yaşları ile ıslanıyor. Babamın fotoğrafına bakıyorum ve babacığım, kızını da düşündüğün için teşekkür ederim diyorum.
Ayetullah Hamene'yi gelmeden önce fizyoterapist olan ablam Ramona geliyor. Bana sımsıkı sarılıyor ve birkaç kez yüzümü öpüyor. Ayetullah Hamene evimize en son geldiğinde o evde değildi ve o geceyi hep özlüyordu. Artık Sayın Hamene'yi yakından görmenin mümkün olmadığını biliyordu, hem de kendi evimizde. Bana hep şöyle derdi, ne mutlu sana. O gece oradaydın ve Hacı Ağa'nın yanına oturdun. Bunu seni memnun etmek için söylediğini düşünürdün. Ama şimdi onun ruh halinden öyle olmadığını anlıyorum. O toplantıda bulunmadığı için gerçekten üzgünmüş. Bu gece o görüşmeden 13 yıl sonra Ramona Ayetullah Hamini yakından görecektir.
Annemin de hali çok ilginçti. Bay Hamine'nin benimle görüşmek için zaman ayırdığına inanamıyor. İslam İnkılabı rehberi ve Süryane bir aileyi ziyaret mi? O da ikinci kez. Hiç inandırıcı değil. Kolyesinin harçını dudaklarının önünde tutuyor ve Meryem anneye şükranlarını fısıldıyor. Teyze de toplantıda hazırdır. Daha birkaç saat önce Hemedan'dan beni görmek için geldi ve bu ziyaret ona da nasip oldu. Ayetullah Hamine'ye eve girdiği anda evdeki herkesin ruh hali görmeye değerdir. Annem gözleri yaşlarla doluyken elini göğsüne koymuş. Teyzem ellerini vücuduna yapıştırdı ve bir saygı işareti olarak başını eğdi ve ben tekerlekli sandalye kurtlarının yardımı ile ne kadar zor da olsa ayağa kalktım ve gülümsedim.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaratılışın gerçeği.
Muhterem dinleyiciler, yaratılışın gerçeği ile ilgili hazırladığımız sohbet dizimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak yaratılışa tekrar ve daha derinden bakmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle bal arısı, çekirge ve karınca gibi bazı böceklerin yaratılışındaki mucizeleri ele alarak yaratılış dünyası hakkında daha derin bir şekilde düşünmek istiyoruz.
İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak soruları tecrübe etmişlerdir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşünürlere kadar herkes yaşamının belirli kesitlerinde bazı sorularla karşı karşıya geliyorlar. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonda onları düşünmekten başka çare geriye kalmamıştır. Yaradan ve yaratılış ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşabileceği sorusu insanın en temel soruları arasında yer alıyor. Nitekim birçok felsefe akımları İbrahim'e olan ve olmayan benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlar.
İslam dini sürekli herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmiştir. Bu sohbetimizde İslam dininin bazı büyük alimleri ve yorumcuların beyanatları ve düşüncelerinden yola çıkarak yaratılış dünyasına yeniden bakmak ve çevremizdeki varlıkların yaradanı bizlere ne kadar yansıtabileceklerini ele almak istiyoruz.
Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü sohbetimizde böceklerin yaratılışını ele alarak varlık alemini Yaradan Yüce Allah'ın izlerinden onu tanımaya çalışacağız.
Yaratılış hakkında düşünmek, Yüce Yaradan'ı daha iyi tanımanın yollarından biridir. İnsan canlı veya cansız, doğaya dikkatlice bakarak dünyadaki düzene doğru adım atar ve bu tanıma yolunda ise Allah'ın azametine dalalet eden gerçeklere ulaşır. Örneğin böcekler diğer canlı hayvanlara göre daha küçük ve önemsizdirler. Fakat aynı zamanda büyük ve önemli gerçekleri bize aydınlatıyorlar.
İlahi kitaplar, Resulullah ve Ehl-i Beyt'in hadis ve vecizlerinde bu gerçeklerin bazı bölümlere beyan edilmiştir. Bu gerçekleri gözden geçirmek bizlere varlık dünyasının karmaşıklı düzeni ve hedefi hakkında düşünmeye teşvik ediyor. Bu konular ilahi peygamberlerin bizlere davet ettiği meseledir. Bu yaratılış belirtileri hakkında düşünmek ve ondan ders almak. Şimdi hep beraber böceklerin yaşamı ve onların azametinden bazı örneklere değinmek istiyoruz.
Zeki böceklerden biri de bal arısıdır. Eğer onların yaşamına dikkat edecek olursak ve bir araştırma yapacak olursan, onların düzenli yaşamları, kapsamlı koordinasyon, olağanüstü hareketlilik gibi özelliklerini fark ederiz. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda İnsanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
Söz konusu ayetlerde de bal arısının yuva yapımı anlatılıyor. Birçoklarımız bal arılarının altıgen peteklerini görmüşüzdür. Bu evler çok zarif ve olağanüstü bir mühendislik bilgisiyle hesaplanmış bir planla tüm açıları eşit şeklinde yapılmıştır. Bu evlerin özel dayanıklığı da vardır ve bildiğiniz gibi arıların kentlerindeki yuva malzemesi ise bal mumudur.
Ayetler daha sonra arının beslenmesi ve bu beslenmenin ürünü olarak bala değiniyor. Arılar çiçekli bölgelere ulaşmak için bazen gittikleri yolu işaretliyor ve yol boyunca bıraktığı koku ile yolun kaybolması ve diğer arıların şaşırmasını engelliyorlar. Bal arıları çiçekler tarafından üretilen nektarı bala dönüştürür. Nektar, çiçekli bitkilerin böcek ve kuş gibi canlıları kendilerine çekmelerine yardımcı olarak tozlaşmada önemli rol oynar.
Tahran Radyosu.
Toplayıcı arılar çiçeklerden topladıkları nektarı vücutlarındaki bal midesi olarak isimlendirilen bölgede depolar. Bu süreçte salgıladıkları bazı enzimler nektarın yapısındaki disakartillerin monosakartillere parçalanmasını sağlar. Monosakratiler su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit şekerler, tek şekerler, monozlar olarak bilinirler. İki monosakatirin birleşip bir molekülü su kaybetmesi sonucu oluşan bileşiklere disakarit denilmektedir.
Toplayıcı arılar topladıkları nektarı kovandaki işçi arılara aktarır. Kovandaki işçi arılar toplayıcı arılardan aldıkları nektarı yaklaşık 15-20 dakika boyunca geri çıkarıp tekrar içer. Bu süreçte enzim içeren salgılar nektarla karışmaya ve nektarın yapısındaki sakkaroz, glikoza ve fruktoza dönüşmeye devam eder. Daha sonra kovandaki işçi arılar nektarı bal peteklerine aktarır.
Balın en önemli özelliklerinden biri içindeki su oranının hayli düşük olmasıdır. Kovandaki işçi arılar kanatlarını çırparak kovanı havalandırır. Bu da bal peteklerinde biriktirilen nektardaki fazla suyun buharlaşmasını sağlar. Böylece bitkiler tarafından salgılanan nektardaki su oranı %80 düzeyindeyken bu oran balda %20'nin altına düşer. Nektarın bala dönüşümü 1-3 gün sürer.
Balın rengi ise sayısız etkene bağlıdır. Bu etkenler balın açık veya koyu renkli olmasını sağlar. Renklerin oluşmasını etki eden en önemli unsurlardan birisi kovandaki arıların polenlerini ne tür bitkilerden topladığıdır. Arıların kullandığı bitkilere göre ürün koyu veya açık renkli olabilir. Arılar polenlerini aynı tür bitkilerden toplasa bile farklı mevsim şartlarında ortaya çıkan balın farklı görünümlerde olduğu görülmüştür. Dolayısıyla balın üretildiği mevsim de görünümüne etki etmektedir. Balın renginin belirlenmesinde kovanın güneşte veya gölgede olması, hatta peteklerin hangi rakımda olması bile etkilidir.
Anlattıklarımız bal arısının sırlar dolu yaşamının özetidir. Fakat böcekler sınıfından olan bu küçücük hayvanın yaptığı tüm titiz faaliyetlerinden düzene nereden kaynaklanıyor? Eğer bu olaya daha dikkatlice bakarsak, hiç şüphesiz onu hayret verici, zarif ve tabii ki insana çok yararlı olduğunu anlarız. İnsana bunca yarar sağlayan arıya karşı bir de başka bir böcek ve daha doğrusu başka bir haşereyi de incelemek istiyoruz.
Çekirgeler küçük, zayıf bir parmak büyüklüğündeler. Fakat topluca hareket ettiklerinde ise deli dalgalar gibi tüm dağ, tepe, ova, çöl, köy, hatta kentleri bile kaplıyorlar. Öyle ki bazen güneşi bile karartabiliyorlar. Normal halde hiçbir rahatsızlık vermeyen bağ, bahçe ve tarlalarda yaşayan çekirgeler ilk bakışta çok güçsüz ve zararsız görünürler. Fakat sürüler halinde hareket ettiklerinde çiftçilerin adeta korkulu rüyalarına dönüşürler. Zira çok kısa bir süre içinde tüm bitkilerin yaprakları, ağaçları, hatta bazı bitkilerin saplarını bile yiyerek bir afet olarak arkalarında çöle dönmüş bir alan bırakıyorlar.
Hepimizin bildiği bir diğer böcek ise karıncalardır. Karıncaların yaratılışının incelenmesi, Yüce Yaradan'ın büyüklüğünün bir diğer kapısını bize açabilir. Karıncaların vücutları dikkat edilmeden fark edilmeyecek kadar küçük ve naiftir. Öyle ki hatta haklarında düşünmeyi, nasıl yürüdüklerini, yiyeceklerini nasıl bulduklarını ve yiyeceklerini yuvasında nasıl biriktirdiğini aklımıza bile getirmeyiz.
Karıncalar sıcak mevsimlerde kış için yiyecek biriktirirler. Bunun için öncü karınca yollarlar. Bu karıncalar yemek ararken koku molekülleri bırakırlar. Bunun sebebi yemeklerin bulunduğu rotayı kaybetmek istememeleridir. Öncü karıncalar yuvaya gidip diğer karıncaları haberdar ederler. Onlar da koku moleküllerini izleyerek yemeği bulurlar.
İlginç olan ise karıncalar küçük olmalarına rağmen yeryüzünde yaşayan fil ve gergedan gibi büyük hayvanlar gibi ihtiyacı olan tüm organlara ihtiyacı olduğu oranda sahiptir. Karıncanın küçücük başında hem göz, ağız, kulak ve iletişim kurmak için iki anteni vardır. Karıncada mide ve bağırsağa benzer organlar ile onları koruyan küçük ve zarif kaburga gibi organa sahiptir. Sinirleri ve kasları ise zarif ve ihtiyacı kadardır. Fakat küçücük beyni ise onun düzenli ve bir o kadar karmaşık hayatını idare ediyor. Bacaklarında eklemleri var ve her eklem diğer canlılar gibi kendine özel görevleri vardır.
Evet, yüce yaradan karıncanın nahif vücuduna zarif eller, kollar vererek ona yük taşıma kabiliyeti vermiştir. Üstelik bu narin kollarla kendi ağırlığının 10 katı kadar ağırlığı taşıyabiliyor, hatta duvarı tırmanarak yer çekimine aykırı bir şekilde tavandan kendi yoluna devam edebiliyor. Eğer insan iyi düşünür ve karıncanın yaşamına dikkat ederse, küçücük bir böceği yaradanın, diğer canlıları ve bitkileri yaradan yüce Allah olduğunu anlar. Zira her bir varlığın yapı organları ve sistemi kendi başına çok ince hesaplanmıştır ve her canlı varlık ise kendi içinde karmaşık ve değişik organlara sahiptir.
Muhterem dinleyiciler, çevremize daha derin bakarsak, yaratılış dünyasındaki çok dakik ve detaylı bir düzenin varlığını anlarız. İnsanı ilahi hidayete yönelten bu ayetler, her bir canlının doğumundan ölümüne kadar kendini göstermektedir. Yeter ki yaratılış düzeninde daha fazla düşünelim.
Değerli dinleyiciler, Yaratılışın Gerçeği isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.